Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Memorandum. Yazarı Anders de la Motte. Özgün adı Memorandum. Çevirmeni Ali Sinan Çulhaoğlu, türü polisiye. Pegasus Yayıncılık 1. baskı Ocak 2021. ISBN numarası 978-625-410-057-4. Bu kitap 443 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 9 Şubat 2025. 6 nokta kurum telefonu 0312 363 77 46. Kitabın kapak resmi. Kapak resminde karanlıklar içinde yürüyen, koyu renk elbiseler giymiş arkadan görünümü de bir adam resmi. Arka kapak. Yanus, herkesin konuştuğu ama kimsenin görmediği bir hayalet. David Saraç, Stockholm Polis Teşkilatı'nın istihbarat biriminde görevli bir polis memurudur. Görevi organize suç örgütleriyle mücadelede emniyet güçlerine bilgi sağlayacak muhbirler bulmak, onları işe almak ve organize etmektir. Sonuç aldığı sürece manipülasyon, rüşvet ve tehdit gibi kimi yöntemleri kullanmasına izin de verilir. Ancak David bir trafik kazasının ardından hastanede hafızasını büyük ölçüde kaybetmiş bir halde uyanır. Bu da onu elindeki gizli bilgilere erişmek isteyen herkes için bir av haline getirir. David hem kendisini hem de haber kaynaklarını korumak istiyorsa daha fazla şey hatırlamalı ve muhbirler hiyerarşisinde en tepede olan Janus'la temas kurmalıdır. Fakat Janus'u bulmak ve gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için her türlü suçu işlemeye hazır olan başkaları da vardır. Tehlike bir örümcek ağı gibi örülürken David'in niyetleri yardım etmek mi, tuzak kurmak mı belli olmayan yakın çevresi, kardeşinin cenazesi için İsveç'e dönen eski bir kiralık katil, şüpheli bir ölümle bağlantısı olduğu düşünülen Adalet Bakanı gibi pek çok isim bu ağa dahil olacaktır. Breaking Bad'i anımsatan bu iddialı seri okurları adeta büyülüyor. Memorandum, David Saraç'ın belleğindeki kırıntıları tekrar bir araya getirmeye çalışan, ilk sayfadan son sayfaya kadar yüksek bir gerilim vadeden çok önemli bir roman. Ölans Bladet, Anders de la Motte'nin yazdığı bu güçlü suç romanında ana karakter İsveçli Jason Bourne'a benziyor. Okuyucular bu heyecan verici suç romanını bir an önce bitirmek için sayfaları yutarcasına okuyacaklar. Bu kitap Stieg Larsson'un Millennium serisinin ve Anders de la Motte'nin oyun üçlemesinin hayranları için birebir. School Library Journal. Oyun üçlemesinin baş döndürücü temposunu daha olgun bir anlatımla zenginleştiren Anders de la Motte, ölümcül bir örümcek ağının karmaşık yapısı nihayet görünür hale gelene kadar bu ağın ipliklerini ustalıkla örüyor. Publishers Weekly. Anders de la Motte okuyucuları istihbarat birimi ve hiç kimsenin göründüğü gibi olmadığı ittifaklar dünyasına götüren sert, tempolu bir psikolojik gerilim romanı yazmış. Okuyucuları sonuna kadar David Saraç'ın hayatındaki bulmacayı çözmeye teşvik ediyor. Onları Saraç'ın zihninin derinliklerine gönderip onun kendi etrafına ördüğü ağı keşfe çıkarıyor. RT Book Reviews. Zamanda heyecan verici, geri dönüşlerle dolu bu mükemmel romanı okumanız gerek, şiddetle tavsiye edilir. Hatta bu kitabı okumak bir zorunluluktur. The Crime Warp. Memorandum serisinin ikinci kitabı Ultimatum. Anders de la Motte. Önce polis memuru, ardından dünyanın en büyük bilişim firmalarından birinde güvenlik müdürü olarak görev yaptı. Şu anda uluslararası bir güvenlik danışmanı olarak çalışıyor. Ayrıca İsveç'in yeni gerilim yazarları arasında en heyecan verici ve yenilikçi olanı. Anders de la Motte'nin diğer kitabı Oyun serisi, Oyun, Kaos ve Blöf diye bir üçleme. Anet için. Giriş 23 Kasım Cumartesi. Mavi ışıklar, gözlerini açtıktan sonraki ilk net düşüncesi bu. Bilinci en fazla birkaç saniye kapalı kalmış, yalnızca kısa bir duraklama yaşamıştı. Yine de dünya çok tuhaf, çok yabancı geliyor ona, sanki henüz uykusundan uyanamamış gibi. Etrafında mavi renkli yansımalar dans ediyor, dikiz aynasındalar. Beton duvarlardan, tavandan, ıslak yoldan, hatta ön panelin pırlak plastik detaylarından sekiyorlar. Bir araba. Şu anda bir arabanın sürücü koltuğunda, uzunca bir tünelde ilerlemekte. Acı nihayet kendini hissettiriyor. Bu acıya dair bilincinin kapanışının hemen öncesinden bir hatırası var. Muhteşem buz mavisi bir kıvılcım kafatasının sol tarafını delip geçiyor ve düşüncelerini sisli bir tortuya çeviriyor. Kokusunu bile alabiliyor. Metal, plastik, elektrik. Vücuduna bir şeyler oluyor, hem de ciddi bir şeyler. Varlığını tehdit ediyor ama tuhaftır ki pek korkmuyor. Direksiyonu daha sıkı tutuyor. Derinin yumuşaklığını avuçlarında hissediyor. Hoş, rahatlatıcı bir his. Bir an için neredeyse bu hisse teslim olup kendini bırakıverecek. Bu yumuşak molekülleri bilincinin kapanışına kadar takip edecek gibi oluyor. Bunun yerine direksiyonu olabildiğince sıkı kavruyor ve ağrıyan başıyla kendisine neler olduğunu çözmeye çalışıyor. David Saraç. Senin adın David Saraç ve ne? Araba hala tünelde ilerliyor ve ön paneldeki anlaşılmaz göstergelerden biri sanki ona fazla hızlı, hem de çok hızlı gittiğini söylüyor. Ayağını gaz pedalından çekmeyi deniyor ancak bacağı ona karşı koyuyor. Hatta bacaklarını hiç hissetmiyor. Acı giderek keskinleşiyor ancak aynı zamanda tuhaf bir biçimde uzaklaşıyor. Bedeninin kendi kendini kapattığını, kafatasındaki erimeyi kontrol altına alana kadar yaşaması için gerekli olanlar hariç tüm işlemleri bir bir iptal ettiğini fark ediyor. Senin adın David Saraç diye mırıldanıyor. David Saraç. Hoparlörden cızırdayan çeşitli sesler geliyor. Müzik, telefon, çevirme sesleri, üst üste binen kesik ve tedirgin konuşmalar. Dikiz aynasına bakıyor ve bir an için bir hareket, koyu bir karaltı gördüğünü sanıyor. Arka koltukta ona yardım edebilecek birisi mi oturuyor? Ağzını açmaya çalışırken aynadaki silüetin de aynı şeyi yaptığını fark ediyor. Kirli sakallı, bitkin ama tanıdık bir yüzü seçebiliyor. Bunun ne anlama geldiğini fark ediyor. Arabada başka kimse yok. Yalnız... Dikiz aynasındaki ışık gözünü alıyor, gözleri yaşarıyor. Radyodaki sesler hala gevezelik ediyor. Artık daha gürültülü, hatta daha tedirgin. Bedeninin kapanışı hızlanıyor, bacaklarından gövdesine doğru yayılıyor. ''Polis!'' diye bağırıyor radyodaki ses. Kelime büyüyor ve derhal bütün bilincini kaplıyor. ''Polis! Polis! Polis!'' Bakışlarını dikiz aynasından indiriyor ve kafasını zar zor birkaç santim çeviriyor. Bu çabası onu acıyla inletiyor. Senin adın David Saraç ve önünde başka bir arabadan arka lambalarını görüyor. Daha ileride büyük bir uyarı tabelası, bir bariyer ve otoban çıkışı var. Arka lambalar bir anda parlak bir kırmızıya dönüşüyorlar. Direksiyonu kırmalı, önündeki arabayı takip edip tünelden çıkmalı. İçindeki ses ona bunun doğru hareket olduğunu söylüyor. Ancak kollarıyla olan bağlantısı da kopmak üzere, zira yapabildiği tek şey kısa, sarsak bir titreme. Bariyere yaklaşıyor. Bu, tünelin iki ucunu birbirinden ayıran devasa bir beton yığını. Mavi yansımalar öndeki aracın farlarına vuruyor, birkaç saniye sonrasını görmeye çalışıyor ve çarpışma tehlikesini hesaplıyor. Ancak beyin artık normal hayattaki gibi çalışmıyor. Kapanış yüzüne ulaşıyor, çenesi düşüyor, bariyeri olan mesafe giderek azalıyor. Polis! Kelime geri dönüyor. Bu defa daha bile inatçı, birden sebebini anlıyor. Polis olan kendisi. Mavi ışıklar onun arabasından geliyor. Adı David Saraç, o bir polis memuru. Ve kafasındaki acı tutarlı bir düşünce silsilesi oluşturabileceği kadar bir süreliğine hafifliyor. Burada ne yapıyor, kimi kovalıyor, yoksa kovalanan kendisi mi? Dikiz aynasındaki ışıklar giderek yaklaşıyor, kafasını yakıyor. Korku onu ele geçiriyor, nabzı yükseliyor, buz mavisi acı geri dönüyor, bu defa daha bile keskin. Göz kapakları titriyor. Etrafındaki bütün sesler yavaş yavaş kayboluyor. Ayık kalmaya çalışıyor. Kapanma süreciyle mücadele ediyor fakat artık yapabileceği hiçbir şey yok. Küçük bir darbe arabayı sallıyor. Ama o neredeyse fark etmiyor bile. Kapanma süreci artık sona ermek üzere ve o artık kendinde bile değil. Acı, korku ve kafa karışıklığından uzakta bir yerde. Geri kalan tek şey bitkin beynindeki inatçı belli belirsiz sinyal. İki sinir hücresi arasında gidip gelen bir elektrik hareketi. Kendisini kapattırmaya niyet yok, görevini tamamlamadan olmaz. Arabanın beton bariyere çarpıp net parametrelerle tanımlanmış bir nesneden eğri büğrü bir metal hurda yığınına dönüşmesinden saniyeler önce elektrik hareketi nihayet hedefine ulaşıyor. Zihni bir andığına berraklaştığını her şeyi hatırlıyor. Neden arabasında olduğunu, her şeyin sebebini. Yüzleri, isimleri, yerleri, meblağları. Neden hepsinin sonuncuya kadar ölmesi gerektiğini. Hepsi onun yüzünden, sırrı yüzünden. Ani bir rahatlama hissi tüm bedenini sarıyor, bunu pişmanlık izliyor. İsmi David Saraç. O bir polis memuru ve affedilmez bir şey yaptı. Ekim Cuma. Jesper Stenberg çocukken ara sıra zamanı durdurabildiği hissine kapılırdı. Bu genelde Noel ya da doğum günlerinde olurdu. Gelişini iple çektiği özel günlerdi bunlar. Her şeyin ortasında heyecan doruktayken sanki zaman yavaşlardı. Böylelikle her küçük ayrıntıyı özümseme, onca zamandır beklediği her esrik hissi anın içinden huzur ve sessizlikle çekebilme fırsatını yakalardı. Şimdi bile anın tamamen içinde olduğu o günleri hala hatırlayabiliyor ve 30 yıl geçmiş olmasına rağmen en ince ayrıntısına kadar anlatabiliyor. Annesinin elbisesinin rengi, babasının tıraş kolonyasının kokusu, parlak hediye paketinin küçük parmaklarının altındaki dokusu. Hepsi bir fotoğraf albümünün naftalinli hüznüne ihtiyaç duymadan hafızasında tazeydi. Ancak bu yeteneği ergenliğinin başında aniden kaybolmuştu. Uzunca bir süre bunu ebeveynlerinin boşanmasına bağladı ya da belki sadece büyüyor ve çocuksu zaman algısını yitiriyordu. Sebep her ne olursa olsun özel günler bir daha asla eskisi gibi olmadı. Lise mezuniyeti, hukuk diplomasına alışı, ilk dava dosyası, Carolina'ya evlilik teklifi edişi, hatta şaşalı düğünleri. Hepsi iki kelimeyle özetlenebilirdi. Hayal kırıklığı. Oysa bu anlar için öylesine sıkı çalışmıştı ki, özlemini duymuş, nasıl hissettireceklerini, nasıl kokacaklarını ve tatlarını hayal etmişti. Derken aniden her şey sona ermiş ve geriye sadece birkaç tozlu anı ve dırdırcı bir memnuniyetsizlik hissi kalmıştı. Bir dahaki sefere farklı olacağına dair kendini inandırmaya çalışıyordu. Biraz daha yükseği hedefleyebilir ve yayı biraz daha gergin tutarsa daha fazla şey hissedebilirdi. Çocuklar doğduğunda, Hagiu'daki işe girdiğinde, Barolar Birliği'ne üye olduğunda, prestijli hukuk bürosu Thorning & Partners'a büronun tarihindeki en genç ortağı olmak üzere davet edildiğinde. Ama her şey hep aynı hisle, aynı anın içinde olmayı başaramama ile son buluyordu. Sanki kendisiyle gerçeklik arasında bir çeşit ince filtre mevcuttu. Fotoğraf çekmeye başladı. Bilgisayarını aşırı net dijital imgelerle doldurdu. Yaz tatillere, yere örtü serilmiş piknikler, Carolina ve çocuklarla geçirdiği Astrid Lindgren anılarını kısa filmlere dönüştürerek saatler geçirdi. Ancak fotoğraf makinesinin çözünürlüğü ne kadar yüksek ya da ekranın pikseli ne kadar fazla olursa olsun hala tatmin olmuyordu. Sanki bu anlarda önemli bir şeyi, her şeyi değiştirecek ufak görünmez bir nüansı gözden kaçırıyordu. Ancak bugün her şey farklıydı. Bu Stenberg için yıllardır beklediği bugüne kadarki en muhteşem andı. Hatta kolundaki Patek Philippe saatine bakmasına da gerek yoktu. Özel üretim İsviçre malı saatinin saniye çubuğunun durduğunu ve bu anın hep hayalini kurduğu gibi özel ve kusursuz olacağını biliyordu. Tüm çabaları, tüm fedakarlıkları karşılığını vermek üzereydi. Savcıların ofislerindeki angarya yılları, dolandırıcılar, adi suçlular, hırsızlar ve geri kalan ayak takımı. Sonra Lahey'deki dönemi, kuşkusuz daha büyük davalardı ama yine de onun gibi genç bir savcı genelde getir götür işleri yapıyordu. Sonra Turning and Partners'a geçişi, yüksek profilli dosyalar, ismini duyurmak isteyen genç ve hırslı bir savunma avukatı için biçilmiş kaftandı. Ancak paraya, işin prestijine ve basının kendisine yönelik artan ilgisine, hatta John Turning'in onu çırağı olarak seçmesine rağmen avukat olmaktan nefret etmişti. Oradaki ilk 6 ay boyunca işten eve döndüğünde ilk yaptığı şey, ekranlarda kusursuz bir görüntü veren ısmarlama kıyafetlerinden ve pahalı İtalyan ayakkabılarından kurtulmak, bir duş almak ve derisini kızarana kadar ovarak yıkamak olmuştu. Sonrasında bu duruma alıştı ve Carolina'nın da önerdiği gibi bir maske edindi. Bu anında takıp çıkarabildiği bir çeşit alter egoydu. Jesper Stenberg gibi görünen ve konuşan ama esasında sözleri ve işleriyle ilişkilendirilmemeyi tercih ettiği biriydi. Böylelikle oyunu oynamaya devam edebiliyor ve kimseye bir şey belli etmiyordu. Sabırla vaktin geçmesini ve istediği anın gelmesini bekledi. O an bu andı. Bu yüzden bu anın her milisaniyesini yaşamaya niyetliydi. Bu anı beyin zarına öyle bir sabitleyecekti ki 40-50 yıl sonra bir çocuk ya ona öylesine sonsuz gibi gelen zaman sona ermek üzereyken bile her bir detayı, her bir nüansı hatırlayabilecekti. Algısı tamamen açıktı, onu detaylarla dolduruyordu. Toplantı masasının çevresindeki koyu renkli mobilyaların ahşabındaki her bir kıymık, ayakkabılarının altındaki kalın kırmızı halı, avizenin masanın ortasındaki gümüş kahve demliğinden yansıyan ışık, önündeki kahve kupasının ince porseleni. Her şey tıpkı hayal ettiği gibiydi. Ancak en kalıcı izlenim hala odanın kokusuydu. Her yanını kaplayan ağır, hoş bir koku. Onu neredeyse uyarıyordu. Gücün kokusu. Masanın başında kurbağamsı heybetiyle patron oturmaktaydı. Astları Stenberg'in kayınpederi dahil olmak üzere masanın uzun kenarlarına dizilmişlerdi. Takım elbiseler, botokslu alınlar ve gıdılar. Yüzlerin çoğunda arkadaşça ifadeler vardı ama elbette hepsinde değil. Ne de olsa o bir yabancı, saptanan yolu izlememiş bir zıp çıktıydı. Güç dengesini bozacak biriydi. Masadaki adam ve kadınların hepsi Stenberg'e bakıyor, cevabını bekliyorlardı. Stenberg ifadesini şöyle bir kontrol etti. Hafif şaşkınlık içeren bir tevazu, bunu uykusunda bile yapabilirdi. Ama bir yerlerde iğreti, küçük bir sırıtış saklanıyordu. Stenberg onun dudağının kenarını çekiştirdiğini hissedebiliyordu. Hiç de şaşırtıcı değildi. Az önce kendisine o soru sorulmuştu. Hayali? Hayır, onların hayalleri gerçekleşmek üzereydi ve bundan böyle her şey farklı olacaktı. Ağzını açıp o küçük sırıtışı en iyi televizyon gülümseyişine çevirdiği andı. saatinde küçük bir titreşim hissetti. Sanki yeni bir çağ başlamıştı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.